Ayrım 16. Ağrının derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 259. 3. Ben de yola çıkıp Türkleri anlamak isterdim. Amerika her zaman büyük bir şaka değildir. Enis Batur'un Amerika büyük bir şaka, sevgili Frank, ama ona ne kadar gülebiliriz? New York Seyahati adlı kitabına gönderme. Şık giyimli, orta yaşını geçkin adam, kolunun altında sarı bir dosya ile onu beklediğimiz lüks İtalyan lokantasının kapısından giriyor. Belli ki şef garsonu yıllardır tanıyor, aralarında fısıldaşıyorlar. Baba filminden fırlamış gibi görünen yaşlı şef garson gözleriyle bizi gösteriyor. Şık giyimli, orta yaşını geçkin adam hızlı adımlarla bize doğru yürüyor. O gelirken ayağa kalkacak oluyoruz ama bize bunu yapacak zaman vermeden gelip iki elini de patronun kim olduğunu belli edecek şekilde masaya koyuyor. Selamlaşmadan son derece sert bir tonda konuya giriyor. Önce saha kurallarında anlaşalım. İsmimi yazmayacaksınız. Benim söylediğim hiçbir şeyi benim ağzımdan yazmayacaksınız. Hiçbir biçimde kimliğimi ima etmeyeceksiniz ve tabii ki fotoğrafta çekilmeyecek. Merhaba demek için açılmış ağzım açık kalıyor bir süre. Afalladığımı görünce anlamadığımı sanıyor. Saha kuralları ne demek biliyorsunuz değil mi? Diyor biraz da aşağılayarak. Evet diyorum. Kısa bir es verip devam ediyorum. Biliyorum ama saha kurallarını taraflardan birinin koyduğunu bilmiyordum. Hiç yumuşamıyor, tekrar ediyor. Bakın genç bayan, sizinle konuşmaya meraklı değilim. Bu kuralları kabul etmiyorsunuz, masaya oturmaya hiç niyetim yok. Şimdi söyleyin bakalım, kabul ediyor musunuz? Donup kalıyorum bir an. O bir anda aklımdan bir sürü şey geçiyor. Frank öldükten sonra her şey biraz daha anlamsızlaştı sanki. O yüzden Amerika'ya gelmekte epey tereddüt etmiştim. Onun ölümüyle Ermeni meselesinde açılan çatlağın iki tarafın da şahinleri tarafından nasıl sıvandığını izlemek kahrediciydi. Frank gibi düşünenlerin, konuşmaya inananların seslerinin hiçbir zaman duyulmayacağını, bizim gibilerin seslerinin oyunu bozacağı için iki tarafta da hoş karşılanmayacağını, bu yüzden hiç şansımız olmadığına inanmaya başlamıştım. Sadece Ermeni meselesi değil, Türkiye'de demokrasi adına aydınlar tarafından atılmaya çalışılan bütün adımlar askıya alınmış, bütün siyasi söylem aşırı milliyetçilik tarafından belirlenmeye başlamıştı. Sadece Hrant değildi kaybedilen. Türkiye çok kısa bir zamanda düşünce özgürlüğü konusunda hızla geriye gitmişti. Hrant'ı öldürerek bizi sadece kalbimizden değil aklımızdan da vurmuşlardı. Gazetecilik yaparken Kürt meselesi, siyasi hükümler, açlık grevleri, siyasal İslam, milliyetçilik ve daha bir sürü sorunlu konuyla uğraşırken şunu görmüştüm. En sert olanları, en sekter olanları kimse öldürmez. Onlar karşılıklı bir oyunun parçasıdır. Öldürülenler bu oyunun parçası olmak istemeyenlerdir. Onlar oyunun varlığına, dolayısıyla kavga eden tarafların varlığına karşı bir tehdittir. Bu yüzdendir ki hep onlar kurban seçilirler. Her siyasi suikast hedef aldığı insanla birlikte onun temsil ettiklerini de öldürür. Musa Anter ölür, Kürt meselesinin çözümünde bir dil yok olur. Uğur Mumcu vurulur, devlet, siyaset, mafya üçgenindeki karanlık ilişkileri araştıran gazetecilik biter. Ve başkaları, sonra başkaları, sonunda Hrant ölür ve Türkiye tarihini sorgulamak için aralanan kapı kapanır. Bir süre sonra bu acı bilgiler üst üste yığılır ve her ölümle kapanan kapıdan sonra alçalan sesler sonunda büsbütün bir sessizliğe dönüşür. O günlerde Türkiye böyleydi, üst üste yığılmış sessizliklerin ülkesi. Üstelik Hrant'ın ölümüyle yaşanan kayıp duygusu yılgınlığa dönüşmüştü. Amerika'ya gidecek, hele oradaki en hırçın diaspora ile konuşacak halim yoktu. İşte tam da o günlerde bir telefon geldi. Alo, alo, alo, alo. Bu Isabel'di ve tıpkı Paris'te olduğu gibi çeşitli tonlarda alolarımızı değişiyorduk. İstanbul'daydı, buluştuk. Acı her zaman acı değildir. Bazen de ılık ılık akar insanın içine. Hep buz gibi değildir acı. Bazen de denizin içinde aniden hissettiğin sıcak su akıntıları gibi geçer iki insan arasından. Isabel'le sarıldık görür görmez birbirimizi. Hrant giderken her şeyi değiştirmişti. Geride kalanlar artık birbirine sarılıyordu. Sarılmak kendinden öte bir şeydi. Onunla ilgili birbirine sessizce bir şey söylemekti aynı zamanda. Sarılmak, biliyorum demekti. Ben de tıpkı senin gibi acı çekiyorum. Hava sıcaktı ve çingeneler meyhaneleri gezerek müzik yapıyordu. Akşam terli terli düşüyor, keman dertli dertli çalıyor ve biz cenazeden bahsediyorduk. Başka bir şeye dönüştü Hrant dedim, bir simgeye. Isabel bir çocuk gibi tatlı sinirlendi. Evet, burası için öyle ama diaspora için bambaşka. Onu başka bir şeye dönüştürdüler, başka biri yaptılar. Hrant görse çok sinirlenirdi. Televizyonda cenazeden hemen sonra gördüğüm Fransa diasporası adına konuşan adamı anlattım. O devam etti. Evet, işte onlar, Hrant'ın Türk nefretinden kurtulun dediği adamlar konuşuyor. Hrant yaşarken onunla konuşmayanlar onu soykırımın son şehidi haline getirdiler. Hrant hiç olmak istemediği bir şey oldu artık. Ayrıntısına girilmeyecek, hiç girilemeyecek bir ağlama geçti aramızda. İngilizce ve Türkçe. Sarıldık sonra yine, Hrant'la ilgili olarak yine. Eve dönerken canım sıkıldı. Öfkelendim galiba. Öfke her zaman kötü bir şey değildir. Bazen dik durmaya yarar, diriltir insanı. Dirildim ve Amerika'ya gitmeye karar verdim ben de. Hiçbir şey için değilse Hrant için. Onu oralarda yalnız bırakmamak için. Ne bombardıman sonrası Lübnan, ne Güneydoğu'da işkence görmüş minnacık Kürt çocuklar, bu yurttaşla çıktığımız en zor yolculuk oldu. Çünkü sırtımızda Hrant'ı taşıyorduk ve yolda başımıza gelenler hiçbir şeye benzemiyordu. Acıdan derimiz soyulmuşken karşımıza yeni saha kuralları koyuluyordu. Hiç oyun oynayacak halimiz yokken burnumuza bir oyun dayanıyordu. Şimdi söyleyin bakalım, kabul ediyor musunuz? Sadece başımı evet anlamında salladım. Böylece kendisine Mr. Bronyan diyeceğim pek önemli, pek etkili Ermeni lobicisi masaya oturdu. Yurttaş hem bu muameleye katlanamadığı için hem de fotoğraf çekemeyeceği için kalkıp dışarı çıktı. Ben işlerin her zamanki gibi gideceğini, her zaman en konuşmak istemeyenin sonunda en çok konuşan olacağını bildiğim için oturup bu adamın söyleyeceklerini dinlemek istedim. Bu nasıl bir ruh halidir? İzlemek istedim. Beklediğimiz başka bir konuk daha vardı. Birazdan o da kapıda göründü. Sadece Ermeni politikası için değil, Amerikan siyaseti için de çok önemli bir isim. Sakin, her halinden entelektüel olduğu belli bir adam. Daha makul görünse de aynı saha kurallarının kendisi için de geçerli olduğunu söyledi. Bu yüzden bu konuşma boyunca onun adı da Mr. Simitian olacaktı. Böylece Los Angeles'ta Amerika'daki Ermeni diasporasının dev gölgeleriyle yaptığımız konuşma başladı. Konuşmayacağını, bizimle konuşmaya hiç de meraklı olmadığını söyleyen Mr. Brownian, neredeyse masaya oturur oturmaz şöyle bir cümleyle yaptı açılışı. Türkiye'nin soykırımı tanımaması bizi diasporada bir arada tutuyor. Soykırımın tanınması bizi mahvederdi herhalde. Mr. Smithian için ise mesele bu kadar basit değildi. O kendi toplumunun Amerika'da geçirdiği süreçleri daha ayrıntılı anlatmak istiyordu. Buraya ilk gelenler Amerikan toplumu tarafından kabul edilmek için isimlerini değiştirdiler. Erkekler Amerikalı kadınlarla evlendiler ama sonra bizim kuşağımızda bir tür Ermeni uyanışı oldu. İnsanlar İngilizce olan soyadlarını bile değiştirdiler. Thomas'ken Thomasian oldu mesela. Tekrar Ermeni olmaya karar verdiler. Etnik kimliklerine geri dönmek istediler. Konuşmak istemeyen Mr. Brownian tekrar söze giriyor, heyecanla konuşmaya devam ediyordu. Bizlerin anne babalarının derdi Amerikalılaşmaktı. O yüzden adlarını ve soyadlarını İngilizce yaptılar. Sonra daha eğitimli, daha zengin kuşaklar yetişmeye başlayınca Ermenilik uyanışı başladı. O kuşağın derdi de Ermenileşmek oldu. Ondan önce Ermeniliklerinden bahis bile etmiyorlardı. Amerikalıların da zaten Ermeni ne demek haberleri bile yoktu. Hatta size öyle bir örnek vereceğim ki bunu ilk bilen Türk siz olacaksınız. Mr. Bronyan yanında getirdiği dosyadan bir DVD çıkarıyor. DVD'nin kapağının üzerindeki Vahşi Batı filmlerinden bir sahneyi andıran fotoğraftaki insanları gösteriyor. Kim bunlar biliyor musunuz? Kim? Fresno Kızılderilileri, yani Ermeniler. ABD'de ilk geldikleri yer olan Fresno kasabasında Ermenilerin ilk yıllarda yaşadıklarını anlatan filmi bana verirken kahkahalar atıp hikayeyi anlatmaya başlıyor. 1930'larda bir kovboy filmi çekilirken prodüktörler Kızılderili bulamayınca Fresno'da yaşayan Ermenileri cemaat olarak getirmişler. Hep birlikte Kızılderili rolünde figüran olarak oynamışlar filmde. Böyle bir film var, Ermenilerin Kızılderili rolünde oynadıkları. Mr. Brownian gülmeyi bırakıp aniden ciddileşiyor. İşte Amerika, Ermenilere bu kadar yabancıydı. Kızılderililerle Ermenileri ayırt edemeyecek kadar. Ama şimdi bizim kuşağımızda güçlü ve zengin kişiler ortaya çıktığı için Ermenilerin kim olduğunu öğrendiler. Mr. Brownian'ın yüzünde sonunda Amerikalılara kendini ispatlamış olmanın hırslı, muzaffer ifadesi. Şimdi parmağında iyi bir üniversitenin yüzüyle Fresno Kızılderililerin resimlerini gösterirken oyunu Amerikan kurallarına göre oynayıp galip gelmenin keyfini yaşıyor. Artık kim oldukları belli. Kızılderili değil, Ermeniler ama bu kimlik de yekpare değil. Mr. Brownian ile Mr. Smithian'ın anlattıklarına bakılırsa, ABD'deki Ermenilerin kendi arasında da epey ciddi bir yabancılık var. Örneğin Boston, Los Angeles diasporası farklıdır diyorlar. Ermeniler Doğu ve Batı yakası olarak ikiye ayırıyorlar kendilerini. Boston'dakiler daha Avrupalı, Los Angeles'takiler daha Amerikalı. Buna karşılık İstanbul'dan gelen Ermeniler ki onlara Volsoheis deniyor. Daha Avrupalı, kozmopolit sayılırken en kötü durumda olanlar Ermenistan'dan gelen Ermeniler. Onlar Amerika'da hala Rus sayılıyor. Mr. Brownian bu ayrımları anlatırken birden daha şaşırtıcı ve daha ayrıntılı bir ayrımdan söz etmeye başlıyor. Van kökenliler Ermeni'nin Yahudisi sayılır. Harputlular eğitimlidir. Bitlisliler para işini iyi bilirler. Birden Los Angeles'ta çok lüks bir lokantada Anadolu'nun isimleri geçmeye başlıyor. Her biri Amerikan aksanıyla biraz değiştirilerek ve Ermenice isimleriyle söylenince bir Türk için tanınmaz hale geliyor şehir isimleri. Üstelik Mr. Brownian ve Mr. Smithian'ın anlattıklarına bakılırsa, büyük dedelerinin geldiği Anadolu şehirlerine göre yaptıkları bu ayrımlar hala canlı ve Los Angeles'taki diaspora toplumu arasında hala bir anlam taşıyor. Çok inandırıcı gelmiyor söyledikleri. Durumun hakikaten böyle olduğunu anlamak için biraz beklemem gerekiyor. Mr. Smithian başından beri konuya daha sosyolojik ve dengeli bir yerden yaklaştığı için Ermeni uyanışı üzerine deneyimlerinden söz ediyor. Anne ve babalarımız evde bile İngilizce konuşuyorlardı biz büyürken. 1950'lerde ABD'deki bütün farklılıkların kazanda eritilmesi, melting pot politikası baskınken Amerikalılaşan ebeveynlerimiz sonra etnik farklılıkların siyah hareketiyle birlikte zenginlik sayıldığı günlere gelindiğinde değişmeye başladılar. Ermeniler de Ermeniliklerini yaşamaya başladılar. Benim yaşımdakilerin çoğu Ermeniceyi sonradan öğrendi mesela. Bu uyanış bir tür psikolojik milliyetçiliğe yol açtı. Bu uyanış bugün iyi gelir sahibi, iyi eğitimli, toplumsal statüsü yüksek, politik mecralarda etkin orta yaşlılar tarafından yaşandığı için de Amerikan politikaları ve politikacılar üzerindeki etkileri giderek yükseldi. Amerikan politikası, politikacılar üzerindeki etki konusu beraberinde elbette 1915'i getiriyor masaya. 1915'te olanlarla ilgili hiç ayrıntıya girmiyorlar. Öyle mi olmuş, böyle mi olmuş, ne düşündüklerini anlatmaya bile çalışmıyorlar. Özellikle Mr. Brownian mesele hiç geciktirmeden sonuca bağlıyor. Biz toprak değil, para istiyoruz. Net, çat diye, gerçek bir Amerikalı gibi. Devam ediyor. Bizim vermek istediğimiz mesaj budur. Sizin aracılığınızla vermek istediğimiz mesaj. Fiyatta anlaşırız. Bu fiyatı saptayacak uzmanlar var. Üstelik Türkiye kabul ettiği takdirde o parayı Avrupa ve Amerika verir zaten. Sizin cebinizden çıkmaz yani. Avrupa'daki gibi değil. Ne oldu? Nasıl oldu? Neden oldu? İki halkın kaderini değiştirmek için ne yapılır? Meselenin iki toplum üzerindeki etkisi nedir? Bunların hiçbiri konuşulmuyor. Vakit nakittir, derhal sonuca bağlanıyor. Ve bir anda anlıyorum, hala Anadolu şehirlerinden söz etseler de Los Angeles, Anadolu'ya en uzak noktada duruyor. Bu masada kimse ne diyalogdan, ne yastan, ne de diğer tüm karmaşık ayrıntılardan söz ediyor. Konuşmanın sonunda ikisi de şu mesajı veriyor. Türkiye barışı satın alabilir. Konunun bu kadar hızlı bir biçimde paraya gelmesinden duyduğum şaşkınlıkla onları dinlerken, derhal rakamlardan bahsetmeye başlıyorlar. Milyon dolarlar konuşuluyor. Tam olarak kaç milyon dolara anlaşacaklarını söylüyorlar. Bu rakamın nasıl hesaplanabileceğini anlatıyorlar. Mr. Brownian tekrar ediyor. Barışı satın alabilirler. Barışı satın almak. Orta Doğu'dan ne kadar uzakta bir cümle diye düşünüyorum bir an. Türkiye'ye ne kadar yabancı. Türkiye'ye hiç gittiniz mi diye soruyorum Mr. Brownian'a. Huysuzlaşıyor. Gitmem Türkiye'ye. Başka bir yere giderken Kuşadası'nda durdu gemi, inmedim bile. Mr. Smithian'a dönüyorum. Kendimi güvende hissetmem Türkiye'de diyor. O da gitmem. Fakat sonra durup şöyle diyor. Türkçe öğreniyorum ama. Bildiğiniz iyi bir Türkçe gramer öğreten kitap var mı? Bir anda tuhaf bir dengesizlik hissediyorum. Hem Türkiye'ye gitmeyecek, sadece meselenin çözümü için para isteyecek kadar uzaklar o ülkeden, hem de hala Harputlu biri, diğeri Bitlisli. Meselenin sadece para kısmını konuşmak isteyecek kadar Amerika'da, Anadolu'dan bu kadar uzakta olmalarına rağmen Anadolu'lu gibiler bir yandan da. Türkçe öğrenmek isteyecek kadar yakın, Türkiye'de duran bir gemiden inmeyecek kadar uzak. Ben bunları düşünürken her nasılsa yine paraya dolaşıyorlar. Mr. Brownian Türkiye için bir kar zarar hesabı yapıyor hemen. Bir sürü ayrıntılı rakam söylüyor ve ekliyor. Bu hesaba göre Türkiye'nin inkarcılık politikasının Amerika'daki lobisini yapmak için harcadığı para zaten yetiyor tazminatı ödemeye. Öyle bir bakıyor ki yüzüme, bu mantıklı hesabı, bu karlı yatırımı nasıl olup da görmediğime inanamıyor. Masadaki dil öyle çok parayla ilgili ki bir sürü soruyu sormaktan vazgeçiyorum. Ben kalkarken Mr. Brownian şöyle söylüyor. Bu mesajı Türkiye'ye iletmelisiniz. Sonsuz acımız için sonlu bir rakam istiyoruz. Anladınız değil mi? Anlıyorum, anlıyorum. Ve bizi buraya getiren Vartkes, Yegiya'nın tanışacağın insanlar Avrupa'da gördüklerine benzemeyecek derken ne demek istediği de böylece açıklığa kavuşmuş oluyor. Vartkes, Yegiya'nın tam olarak onlar gibi düşünmediğini de daha önceki buluşmamızdan dolayı biliyorum. Ve o buluşma da hiç kolay olmuyor. 100 metre sonra sağa dönünüz, 50 metre sonra sağa dönünüz, 10 metre sonra... Yurttaş durmadan konuşup duran elektronik kadın sesinden bakıp deyip navigasyon aletini kapattığından tabii ki sık sık kayboluyoruz. Kaybolduğumuz için de yurttaş sık sık navigasyon hanımla kavga ediyor. En sinir olduğu replik de şu: yeniden hesaplanıyor. Zira biz Los Angeles'ı sarmalayıp duran, aniden bitip aniden başlayan otobanlarda kayboldukça navigasyon hanım sürekli yeniden hesaplıyor nereden gideceğimizi ve gitgide daha dırdırıcı olmaya başlıyor. Onun dırdırı arasında otobanlar birbirine dolanıyor. Ve eğer bir yerde Los Angeles varsa asla görünmüyor. Uzaklarda bir yerlerde de okyanus var. Ne kokusu geliyor, ne sesi. Birkaç gün boyunca Los Angeles, yurttaş ve benim için insanlardan ziyade arabaların yaşadığı ve ne yaparsan yap asla sigara içmemen gereken bir gezegen olarak kalıyor. Yaptığımız yanlış seçim nedeniyle gizli randevular için en iyi nokta ödülünü gururla taşıyan otelimizden çıkıp çarmıha gerilmeden sigara içebildiğimiz tek yer olan arabamızı atlayıp bu gezegende Glendale diye bir yeri arıyoruz. Avukat Vartkes, Yegiyan'la burada buluşacağız. Nice hatır sahibi ismin referansından sonra bizimle konuşmayı kabul eden avukat Vartkes Yegiyan'ın gösterişli hukuk firmasına girdiğimizde duvarda Hürriyet'in kendisiyle ilgili yaptığı çerçevelenip duvara asılmış haberi görüyoruz. Ermenilerin sigorta davasını açan avukat. Bizi duvara bakarken gören Yegiyan gülüyor. Beklediğim gibi sert, hırçın bir adam değil. Daha ziyade hikayeleri kısa kesmeyi ve dünya işlerini şakalarla geçiştirmeyi tercih eden kalender bir beyefendi. Derhal hakkımda yaptığı küçük ajanlığı anlatıyor. Google'ladım sizi. Tahmin ederim diyorum. Zaten Ermenilerle ilgili çalışmaya başladığımdan beri araştırmaktan çok araştırılıyorum. Gülüyor ve Hürriyet haberinin önünde onu hem Ermeni toplumu hem de Türkiye için şöhret yapan davayı anlatmaya başlıyor. Ünlü sigorta davası. Yegiyan, Berkeley'de tarih ve hukuk okuduktan sonra 30 yıl sadece avukatlık yapmış. Ama günün birinde Ermeniler arasında çok ünlü olan Büyükelçi Morgenthau'nun anılarını okurken kitapta geçen bir cümle onu bir tür tarih araştırmacısına ve nihayet çok ünlü bir davanın avukatına dönüştürmüş. Kitabın 200'lü sayfalarından birinde Büyükelçi ile Talat Paşa arasında geçen bir konuşma var. Talat Paşa, Morgenthau'ya Ermenilerin aldığı Amerikan sigorta poliçeleri artık hiç Ermeni kalmadığı için Osmanlı'ya aittir. Bize poliçe sahiplerinin listesini getirin diyor. Bu kısa konuşmayı okuyunca araştırmaya karar verdim. Nixon döneminde Amerikan hükümeti için çalışmıştım. Bu yüzden İçişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili bir mektup yazdım. O dönemde Anadolu'daki Ermenilere satılmış olan Amerikan sigorta poliçelerine dair kayıtların ulusal arşivde olabileceğini söylediler. Oraya bir mektup yazdım. 10 gün sonra mektubun cevabı geldi. Ellerinde çok fazla mikrofilm olduğunu söyleyip benden bir ödeme yapmamı istiyorlardı. Hayatım boyunca en hızlı ödediğim fatura odur. Ve 590 sayfalık dokümanı içeren mikrofilmler geldi. Savaş başlayınca Ermenilere poliçe satan New York Life sigorta şirketi Anadolu'yu terk etmişti. Bu yüzden Ermeniler Amerikan Büyükelçiliğine ödeme yapmaya devam etmişlerdi. Belgeler Amerikan Ulusal Arşivine bu şekilde ulaşabilmişti. İstanbul'dan Washington'a, oradan da New York Life şirketine uzanan kağıt trafiğini takip ettim. Şirkete bu poliçe ödemelerinden dolayı kasalarında ne kadar para biriktiğini sordum. Cevap verdiler: 10 milyon 800 bin dolar. Parayı bulduktan sonra iş bu paranın sahiplerini bulmaya kalmıştı. Amerika'da Ermenice yayınlanan bir gazeteye ilan verdim. Böyle bir şirkete ait elinde poliçe bulunan Ermenileri aradım. Bu ilan işi iyi olmadı tabii. Çünkü bir sürü insan elinde fotoğraflar ve başka belgelerle nelerini kaybettiklerini anlatmak için bana geldiler. Ama bütün bu kalabalık arasında 90 yaşında bir kadın vardı. Her nasılsa sigorta sözleşmesine ait bütün belgeleri saklamıştı. 30 yıl boyunca parayı almaya çalışmış ama başaramamıştı. Çünkü şirket poliçenin kendisine ait olmadığını, poliçede adı yazan akrabasının ölüm belgesinin gerekli olduğunu söylemişti. Ama ortada bir soykırım vardı ve ölüm belgesi olamazdı. Böylece bunu büyük bir dava haline getirmeye karar verdim. 90 yaşındaki kadının böyle uzun ve meşakkatli bir işi kabul etmeyeceğini düşünüyordum ama öyle olmadı. Yumruğunu masaya vurdu ve şöyle dedi. Hep Tanrı'nın beni niye canlı tuttuğunu anlamaya çalışırdım. Şimdi anladım. Dava açıldıktan sonra öldü gerçi ama kardeşi Martin Marutyan onun yerine devam etti davaya. Yegiyan davayı açmaya çalışırken zaman aşımı sorunuyla karşılaştığını anlatıyor. Bu sorunu çözmek için nasıl bir geyik avcısı gibi davrandığını, doğru hedefi vurmak için nasıl uzun süre sabırla beklediğini. Soykırım için zaman aşımı olmaz ama sigorta poliçeler için zaman aşımı vardı. Yahudiler kendi soykırımlarına dair bir yasa geçirip böyle davaların 2010'a kadar açılması için yasa yolunu açmışlardı. Benim de benzer bir yasaya ihtiyacım vardı. Kaliforniya'nın Ermeni senatörleriyle konuştum ve böyle bir yasaya ihtiyacım olduğunu söyledim. Yasa 2000 yılında 6 ayda çıktı. Bunu çok sessizce yaptım çünkü eğer sigorta şirketleri duyacak olsalardı mutlaka engellerlerdi. Yegiyan davayı açıyor ve sigorta şirketiyle 20 milyon dolara anlaşma yapılıyor. Daha sonra paranın sahiplerini bulmak için internetten ilan veriyorlar ve 2300 poliçe sahibinden 1600'ü bulunuyor. Geri kalan sahipsiz 700 poliçede biriken para Ermeni hayır kurumlarına veriliyor. Yegiyan benzer bir davayı Fransız sigorta şirketi AXA'ya o dönemdeki adı L'Union Vie'ye açıyor. 2006'da biten davada 17,5 milyon dolar kazanılıyor. Bu karmaşık ve uzun hukuki sürecin Ermeniler ve Türkiye için önemi, dava sırasında soykırım tartışmasının sigorta nedeniyle hukuki bir karara bağlanması. Daha da önemlisi özellikle Amerikan diasporasının tazminat talebinin somutlaşması için hukuki bir zemin sağlanması. Çünkü Yegiyan'ın anlattığına göre o dönemde sigorta şirketlerine ödenen paranın bugünkü değerinin hesaplanması için ekonomi profesörlerinin oluşan bir ekip çalışmış. Yegiyan, onların kullandığı yöntemlerle 1915'ten önce Anadolu'da yaşayan Ermenilerin maddi kayıplarının tamamının hesaplanabileceğini söylüyor. Yegiyan, açıp kazandığı dava sayesinde diaspora için barışın fiyatı ortaya çıkıyor. Peki böyle bir barış olabilir mi? Vázquez, Yegiyan her ne kadar para ve hukuk kararlarından söz etse de kişisel olarak böyle bir yöntemin iki taraf için de çok anlamlı olmayacağını söylüyor. İki tarafı bir araya getirmeyen soykırım tanıma yasalarının, yargı kararlarının hiçbir anlamı yok aslında. Dünyanın birçok ülkesinin meclisinden çıkan böyle birçok tanıma kararı var. Sonuç, hiçbiri Ermenilerle Türklerin bir araya gelip sorunu çözmesini sağlamıyor. Üstelik bu kararlara Türkiye çok büyük tepki gösterdiği için mesele olduğundan da önemli hale geliyor. Vázquez, Yegiyan, kırık bir gülümseme ile Amerika'da ve dünyada oyunun kurallarını anlatıyor. Herkes bu işten para kazanıyor. Bu anlaşmazlık birçok Ermeniye ve Türkiye para kazandırıyor. Bu artık finansal bir mesele haline geldi. Parasını ver, meclis kararı çıkartayım. 50 yıldır bu iş böyle dönüyor. ABD'de avukatlar, politikacılar, Türkiye'de lobiciler. Bu iş herkes için çok verimli. Yegiyan bir hukukçu. Öyle mi oldu, böyle mi oldu tartışmasına hiç girmeden hukuk kuralları içinde oynanan bir oyunu oynuyor ve kazanıyor. Hukukun adaletle değil, kurallarla ilgili olduğunu biliyor ve amacı için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. Ama sanırım meselenin bu çirkin yüzünü anlatmaktan ve hatırlamaktan bir süre sonra sıkıldığı için koltuğundan kalkıyor, kütüphanedeki bir sürü dosya arasından bir dosyayı çekiyor. Yüzü değişiyor. Dosyayı özenle açıyor, yavaş yavaş. Kağıtların arasından bir fotoğraf çıkarıyor. Kız mı, oğlan mı belli değil. Sepya bir genç. Başında Araplarınkine benzeyen bir beyaz kefiye, üzerinde sanki uzun bir gecelik ve kuzu postundan yapılmış bir kürk, ayakları çıplak, sarı saçları uzun ve elinde bir asa. Öyle bir yüzü var ki, ağlamayı unutmuş gibi. Hayatı boyunca unutamayacağı bir şey yaşamış gibi. Ne güzel kız, değil mi diye soruyor Vázquez gülerek. Biraz öncekinden çok farklı bir ses tonuyla anlatmaya başlıyor ben fotoğrafa bakarken. O benim babam. Duruyor. 15 yaşında çölden geçip Suriye'de şehre vardığında bir fotoğrafçıya girmiş ve bu fotoğrafı çektirmiş. Demiş ki, şu anda hiç param yok ama çalışıp sana bu fotoğrafın parasını ödeyeceğim. Beni çekmelisin çünkü bu fotoğrafı ömrüm boyunca saklayıp hatırlayacağım. Ayrıntısını sorma ama babam Etiyopya'da öldü. Ben de Etiyopyalıyım. Daha anlattığı acı hikayenin etkisinden kurtulamadan Etiyopya meselesi nedeniyle gülüyor. Soru soran bir ifadeyle bakıyorum yüzüne, eliyle. Hayır işareti yapıyor gülerek. Hakikaten ayrıntıya girmek istemiyor. Sonra devam ediyor hikayeyi. Babam Etiyopya'da öldüğünde cüzdanından bu fotoğraf çıktı. Önce kim olduğunu anlamadım. İlk kez görüyordum. Anneme sordum. Baban dedi. Peki niye saklamış bunu? Türklere kızgınlığından mı diye sordum. Hayır dedi. Sadece nasıl kurtulduğunu hiç unutmamak için. Şimdi ben de unutmamak için saklıyorum. Peki bu kadar dava ve böyle bir hikayeden sonra Vartkes Yegyan Türklere karşı ne hissediyor? Yegyan sorulara net cümlelerle değil hikayelerle cevap vermeyi seven biri. Gülerek bir es verip kendi hikayesinden bahsetmeye başlıyor. Kıbrıs'ta Amerikan Misyoner Okulu'nda okudum ben ve yine söylüyorum ayrıntıları sorma. O zamanlar avukat olarak değil genç bir sporcu olarak şöhret yapıyordum. İyi bir tenisçiydim. Kıbrıs'ta tenis şampiyonu olduğumda Ermeni'nin Mirror Spectator gazetesi benimle röportaj yapmaya geldi. Muhabir, bir Ermeni olarak kendine gurur duyuyor musun diye sordu. Ben de sinirlendim ve beni Türkler eğitti ve Yunanlıları yenmeye çalışıyorum. Bunun Ermenilikle ne ilgisi var diye cevap vermiştim. Gazeteci bu ukala genci müdüre şikayet etmeye karar verdi ve müdür de oturup babama bir mektup yazdı. Babam ise bana yazdığı mektupta şöyle diyordu. O gazeteci diğer Ermeni çocukların da senin gibi başarılı olmasını, senin yolundan gitmesini istediği için öyle soruyor. Ermeniler senin için bir şey yapmamış olabilirler ama sen onlar için bir şey yapabilirsin. Böyle. Anlaşılmıştır herhalde sorunun cevabı. Anlaşılıyor. Ayrıldıktan sonra Vartkes'in bana verdiği babasının eski fotoğrafına bakıyorum. Açlıkla tarazlanmış gözler, bir kere öğrendiğinde asla unutulmayan o açlık bilgisi. Aklıma anneannem geliyor. Niye bilmiyorum, birçok kez bana anlattığı o hikayeyi hatırlıyorum. O kadar açtık ki bir gece önce yenmiş balıkların kemiklerini sefer tasına koyup okula getirirdim. Sonra kimsenin görmeyeceği bir köşeye çekilir, kemiklerin üzerinde kalan etleri didiklerdim. O yüzden hiçbir zaman yemek kötü demeyeceksin. Açlık, acı, Anadolu'dan yolu geçen herkesin birleştiği bir kavşaktır çoğu kez. Vartkes, Yegyan'ın bu yüzden ne kadar kardeşim gibi hissediyorsam, İtalyan lokantasında para hesapları yapanları da o kadar uzak hissediyorum. Türklük üzerine bağıra çağıra aşırı milliyetçi konuşmalar yapanları ne kadar uzak hissediyorsam kendime o kadar. İki tarafın bağıran çağıranları arasında küçük bir ulus oluşturduğumuzu düşünüyorum hikayelerini paylaşmak isteyenler olarak. Bir Anadolu hikayeleri halkı, açlık bilgisinden geçmiş olanların çocukları. Sesi yüksek perdeden çıkmayan ama hikayesini anlatmaya başladığında birbirini anlayan bir halk. Hikayesini anlatmaya başladığında sadece Ermenileri Türklerin, Türkleri Ermenilerin gözünde değiştirmekle kalmayıp aynı zamanda bütün dünyanın gözünde Ermeni-Türk meselesini değiştirebilecek bir halk. Ermenistan'a, Fransa'ya, ABD'ye ve dünyanın kim bilir nerelerine dağılmış bir halk. Nar taneleri gibi. Kendi vatanında olsa bile bir diaspora. Kendi ülkesinin imgesini ve iyiliğini kaybeden Türkler de bu diasporanın içinde. Hrant'ın cenazesi ardından yürüyenler ve ağlayanlar da. Fotoğrafa baktıkça, o çocuğun yüzüne daldıkça ilk kez gerçekten inanıyorum o gün. Hikayeler çığlıklardan daha güçlüdür. Hikayeler gürültülerden daha uzun sürer. 16. ayrımın sonu sayfa 281.